Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Biraz bu kutuplaşma üzerine konuşalım istiyoruz. Tekil baktığımızda farklı olaylar gelişiyor. Sanki kutuplaşmaya itiraz eden yeni bir hareketleme varmış gibi bir duygu uyandırıyor insanda. Ama fondan araştırmalarına baktığımızda da yok öyle değil. Kardeşim Türkiye'de büyük bir kutuplaşma var. Bu kırılmıyor. Geçişkenlik de yok bu iki kutup arasında diye söylüyor. Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Balat'ta bir toplantı gerçekleştirildi. Deniz Gezmiş ve Metin Yüksel birlikte aynı toplantıda ele alındı. 20 Şubat 1979 Metin Yüksel'in öldürülmesi Akıncıların lideriydi bu. Öldürülen Akıncı olarak tarihe geçti. Fatih Camii'nde ülkücüler tarafından öldürülmüştü. 28 Şubat 1947 de Deniz Gezmiş'in doğum günü. İkisini birleştirerek bir toplantı yaptılar. Bu toplantıya Deniz Gezmiş'in abisi Bora Gezmiş de katıldı. İşte eski arkadaşlarından bazı isimler Demir Küçükaydın Almanya'dan katıldı. Turgut Ünlü katıldı. Metin Yüksel için de kardeşi Edip Yüksel ABD'den katıldı. Cehdi Nogaylaroğlu ve İhsan Eliaçık ile Yakup Aslan da katıldılar. Orada konuştular. Hatta İhsan Eliaçık bu dedi ilk defa oluyordur. Yeni bir dünya demektir bu. İkisinin yan yana gelmesi, Deniz Gezmiş'le Metin Yüksel'in birlikte anılması yeni bir dünyanın kuruluş anlamına geliyor dedi. Gülten Kışanak ise hapiste kendisi 7 yıldır. Tutuklu, aynı zamanda Ankara'dan Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edildi eş başkan adayı olarak DEM Partisi'nin. Kutuplaştırma siyasetinin en önemli malzemesi gerçeğe aykırı olarak yaratılan bölünme korkusu diyor. Benim Ankara adaylığıma biraz da bu pencereden bakmak lazım. Yani ben bu bölünme ve kutuplaşmaya itiraz için, bu siyaseti hayata geçirmek için Ankara'dan aday oldum. Çünkü Ankara Cumhuriyet'in başkenti ve sorunların çözüm yerlerinden birisi diye bakıyor. Yani bir bölünme yanlısı gibi diye suçlanan kadın, yok biz Türkiye'nin, Cumhuriyet'in Ankara'sındayız ve burayı bir çözüm adresi olarak görüyoruz da diyor. Şimdi bu çerçevede baktığımızda gerçekten kutuplaşma çok keskin bir şekilde devam ediyor. Konuların da tespit ettiği gibi ya da bu örnekler ve benim de sokakta, senin de sokakta gördüğün işte bir arada dolaşan insanlara baktığımızda ya ne güzel bir arada dolaşıyor dediğimiz yeni bir toplum yapısı da mı ortaya çıkıyor ya da bunların işaretleri mi görülüyor? Bu uzun girişten sonra sana bırakayım sözü.
Ben daha uzun bir giriş bekliyordum yani. Güzel bir giriş yaptın. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Biz sokakta evet seninle birlikte dolaşırken gözlemler yapıyoruz ve bize ima ediliyor olan kutuplaşmanın aslında olmadığını görüyoruz. Şimdi şu son saydığın örnekler evet o gösteriliyor olan kutuplaşmanın gerekçesi olarak gösteriliyor olan şeylerin gerçek olmadıklarını da söylüyor. Ama bu konuda büsbütün haksız çıkartmıyor. Yani şöyle söyleyeyim, bence konuda biz büsbütün haksız çünkü kutuplaşmanın işte böyle Kürt-Türk geriliminde veya muhafazakar seküler geriliminde vesaire falan olduğunu söyleyip duruyor. Bu anlamda sonuna kadar haksız ama bir kutuplaşma var, bu anlamda haklı. Şimdi şöyle başlayayım izin verirsen. Kutuplaşma mekanik bir lügatten alınmış bir terim. Bir mıknatıs var, bunun kuzey ve güney kutupları var. Bir mıknatıs çubuğunu alalım ve işte bunun diyelim ki kuzey kutbu olan yarısını kırmızıyla boyayalım. Ondan sonra ortadan kesip bu kırmızı kısmını atalım. Geriye kalan kutuplaşmamış bir şey. Yani sadece güney kutbu olmaz. O ayırdığımız kısım da sadece kuzey kutbu olmaz yani. Kutuplaşmamış bir şey olmaz. İkisi de yine kuzey güney kutupları olan iki ayrı mıknatıs olur. Şimdi aydınlanma aklı bize toplumun bir mıknatıs çubuğu ise bu işte bir bölümünün değiştirilip ötekisi haline getirilirse veya sökülüp atılırsa bir aynılaşma yaratılabileceği ve bu aynılaşmanın da aslında özlenmesi gereken bir şey olduğu, toplumların eninde sonunda böyle homojen bir cennet olacağı varsayımını satan bir şey. Birçok başka şeyin yanı sıra bize bunu satan bir şey. Şimdi geçenlerde de Emrah Safa Gürkan bu şimdi beyefendinin adını unuttum. İzleyiciler de kendisi de bağışlasın. Kemal Tahir uzmanımız bir bilim insanımız var. Onunla sohbet ederken, sohbet ettikten sonra ikinci bir program yaptı. O programda da Ütopyalar üzerine konuştular. Ütopya Türkçe'de de böyle özlenmesi gereken hal olarak tarif edilir. Ve ben de çok haklı bir düşünce dedi ki bütün bu ütopyalar aslında defansif ve berbat hikayelerdir. Yani o ütopyalarda yaşamayı kimse istemez. Gerçekten de Thomas More'un ilk ütopyası, yani ütopya kavramına isim olan ütopyası gerçekten de kimsenin yaşamak isteyeceği yerler değildir. Hiçbir gerilim yoktur içinde. Herkesin yeri bellidir ve her şeyin yeri bellidir. Her şey birbirine, bütün şehirler birbirinin aynısıdır söz temsili. Aynı plana sahiptirler falan. Orada hiçbir şey olmaz yani. Sadece işte zaman geçer. Ve kimse sahiden de o ütopyalarda yaşamak istemez ama yine de sanki böyle ulaşılması gereken bir hedefmiş gibi bizim önümüze konup duruyor ve bu benim aydınlanma aklıyla en ciddi kavgalarımın bir tanesinin sebebi. Çok mu dağıttım bilmiyorum. Kutuplaşmamış, herhangi bir kutuplaşma olmayan herhangi bir toplum zaten tasavvur edilebilir bir şey değil. Kutuplaşma vardır. Çalışan her sistem mıknatıslanır. Mıknatıslanan sistemde de kutuplaşma vardır yani. Mesele şu, kontrol edilebilir, fayda üretebilir bir mertebede olabilir veya şimdi dünyanın genelinde olduğu gibi hepimizin hayatını çok beyhude problemlerle ırgalıyor olan bir şey olabilir.
Yani kutuplaşmanın olması, farklılıkların olması, ayrı ayrı düşüncelerin olması güzel bir şey. Ama bunun düşmanlığa ve çatışmaya dönüşmesi ve asla bir araya gelinemeyecekmiş bir hava oluşturması doğru bulunmayan taraf bu. Yani bugün kutuplaşanlar yarın yan yana gelip başkalarıyla kutuplaşabilmeli.
Yani öyle olmalı mı, olmamalı mı falan. Ben hani sonuçta mühendisim ve olana bakıyorum. Olana baktığım zaman kutuplaşmanın kaçınılmaz bir şey olduğunu görüyorum. Öte yandan baktığım zaman da sonuçta böyle kutupların olmadığı herhangi bir sistem, herhangi bir sosyal sistem bana çok da içinde yaşamayı isteyeceğim bir sistem olarak görünmüyor. Birileri için çok makbul bir şey olabilir yani. Ona da bir itirazım yok. Birileri öyle bir dünyada yaşamak istiyor olabilirler ama bana öyle geliyor ki sahiden de öyle bir dünya kurulabilse kimse o dünyada yaşamak istemez. Ama bize böyle bir dünyanın mümkün olduğu ve istendik bir şey olduğu konusunda durmadan bir propaganda yapılıyor. Çok uzun süredir bu propaganda yapılıyor yani. Buna rağmen bu propaganda yapılıyor olduğu halde ve toplumlar kutuplaşmış oldukları halde biz buraya kadar bir yol aldık. Şimdi alamıyoruz. Şimdi sadece Türkiye ile ilgili değil, dünya ile ilgili böyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı tahlil etmek, bunu anlamak ahir ömrümde bana çok cazip bir iş gibi görünüyor ve bunu yapmaya çalışıyorum. Çok uzun süredir bunu yapmaya çalışıyorum. Yani ne oluyoruz? İnsanlığa ne oluyor ve bu neden oluyor? Anlamaya çalışıyorum. Kendi hesabıma yaptığım şey bu. Kendimce bir tarif yapıyorum. Bu durmadan evrimleşiyor. İşte şehirli kasabalı ayrımı yaptım. Orada şehirlerin yanında durdum. Şimdi bir dakika galiba falan diye soru işaretlerim var. Yani bunların üzerinde debelenip duruyorum. İstersen şeyle başlayalım. Ekonomist geçen hafta bütün dünyada bu anlamda dünyayı ırgalıyor olan problemleri bir biçimde sıralayıp önümüze koymuş bir makaleyle.
Bu tabii işte nasıl muhafazakarlığın Mekke'si oldu, liberallere karşı Mekke'si oldu diyen bir yazı. Serbestiyet'in tercümesini yaptığı bir yazı, evet.
Evet, yani sonuçta yazıdan kalıyor olan şey ne? Yani ekonomistin tahlili itibariyle ortada işte Orban var, Trump var, Meloni var, Erdoğan var. Erdoğan'dan söz etmiyor gerçi ama
Putin'den söz ediyoruz.
Putin var. Yani işte bunların arkalarına aldığı kitleler var. Bu isimlerin arkalarına aldığı kitleler var ve bu kitlelerin öncelikleri hakkında bu şahısların sözünü ettiği şeylerden yola çıkarak yani şöyle söyleyeyim. Orban ne diyor işte yabancı düşmanlığı yapıyor. Demek ki Orban'ın arkasındakiler de yabancı düşmanı gibi bir kestirme, akıl yürütmeyle bu kesimi etiketliyor, tarif ediyor. Bir de bunun karşısında birileri var. İşte liberaller var. Bu kesimleri nasıl adlandırmış? Ulusal muhafazakarlar, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
Ulusal muhafazakarlık diye bak tanımlıyor.
Biz bu siyasi aktörleri ittirip sahaya sürüyor olan kesimleri adlandırmak konusunda son birkaç yılda bir hayli merhale kat ettik. Durmadan yeni bir isim bulmaya çalışıyoruz işte. Bu kesimden ittirdiği isimlere popülistler diyoruz işte filan. Bu işte şimdi de bunlara onları ittiren kesimlere ulusal muhafazakarlar dedik demiş ekonomist. Yarın başkası başka bir isim koyacak. Ama son tahlilde görünüyor ki yamalı bohça olan bir kesim var. Bütün dünyada, bütün toplumlarda öncelikleri birbirleriyle çok da örtüşmeyen, yani Türkiye'de mesela Erdoğan'ın peşinde gidiyor olan insanları bizim tırnak içinde entelijansiyamız ta en başından itibaren dinci vesaire filan olarak etiketledi ve Türkiye'deki hesaplaşmayı bir dinci seküler hesaplaşması olarak gösterdi. Halbuki görüyoruz ki Erdoğan'ın arkasında hiç de çok dindar olmayan insanlar var. Ve az sayıda değiller, çok sayıda insanlar bunlar. Tok veya işte şimdi Milli Muharip Uçak'tan son derece heyecanlanan insanlar var. Bunları hiç iplemeyen ama işte bambaşka motiflerle beton şehirlere beton dökülmesiyle heyecanlanıyor olan insanlar var. Muhtelif birbirine çok da benzemeyen çok sayıda insan var Erdoğan'ın arkasında. Türkiye'nin %50'sini tas tamam aynı motiflerle Erdoğan'ı arkalıyor olduğunu zannetmek, Türkiye hiç görmemek, hiç bilmiyor olmak manasına geliyor ve sıkıntı benim ısrarlı bir şekilde itiraz ettiğim husus şu ki bu %50'yi anlamaya çalışan kimse yok.
Evet.
Dolayısıyla
Öbür %50'yi de anlamaya çalışan çok fazla kişi yok. İkisini eşitleyip aynı şekilde tarif ediyorlar. Yani bir %50 bir tek bütünmüş gibi.
evet. Sonuçta bu Türkiye'nin başına, münhasıran Türkiye'nin başına gelmiş bir şey gibi de okunduğu için ondan sonra Türkçe terimlerle bunlara bir takım şeyler yapıştırılıyor. Sonra içinden çıkamayacağımız bir tartışma ortamına giriyoruz. Bu da zaten problemin esas kaynaklarından bir tanesi gibi görünüyor bana. Halbuki bunu anlamaya çalışmamız gerekiyor. Aslında ne oluyor anlamaya çalışmamız gerekiyor. Bunu anlamaya çalışırken sadece mevcut fotoğrafa bakarak anlayamayız diye düşünüyorum. Geçmişten buraya devreden bir şeyler olmalı. Dolayısıyla Türkiye'yi geçmişiyle mukayese etmemiz gerekiyor. Çünkü bilgi üretmenin temel aracı benim açımdan mukayesedir. Bu mevcut durumu, bu mevcut fotoğrafı anlayabilmek için başka fotoğraflarla mukayese etmemiz gerekir. Geçmişteki fotoğraflarla mukayese etmek faydalı olabilir diye düşünüyorum. İşte o yüzden Türkiye'nin modernleşmesi gibi bir dizi yaptık filan seninle. Bu sahiplerle yaptık yani. Aynı zamanda Türkiye'yi Macaristan'la, Almanya'yla, Hindistan'la mukayese etmeye çalışırsak da, onların fotoğraflarıyla mukayese etmeye çalışırsak da bir takım bilgiler üretebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla dünyaya bakmadan, Türkiye'nin tarihine bakmadan mevcut durumda Erdoğan üzerinden bir Erdoğan varmış da gelmiş de Türkiye'yi kutuplaştırmış ve o da işte dinciymiş de şöyle bir gizli ajandası varmış. Onu arkalayanlar da zaten dincilermiş ve işte gericilermiş filan diye baktığın zaman işte olay böyle kör düğüm oluyor ve Erdoğan bir %3'ün 5'in eline geçiyor. %3-5, %10-12 oluyor falan. Böyle absürt absürt şeyler yaşıyoruz. Ve bu işi yapması gerekenler yani Türkiye neydi, ne oldu, neden böyle oldu, dünyanın neresinde diye bakması gerekenler bu işleri yapmadıkları için iyice karmaşık hale gelmiş olan problem beni kaçınılmaz olarak, şahıs olarak bu işi yapması gerekip yapmayanlara öfke duymaya sevk ediyor. Yani temel mesele benim açımdan bu. Şimdi ben ne anlıyorum? Ben bu işleri tamamını anlayabilecek kadar ne tarih bilirim? Ben bir mühendisim ve kompleks sistemlerle ilgilenen bir yaşlı bir adamım yani. Sonuçta gençlerin halini anlayabilecek kadar onlarla iç içe değilim. Türkiye'nin halini anlayabilecek kadar Türkiye'nin bir coğrafyasını bilmiyorum. Artık elimde bir araştırma yapma araçları yok. Dolayısıyla uzunca bir süredir Türkiye'nin hassas noktaları nelerdir bunları ölçmemişim. Yani ben bunları kendi hesabıma nasıl bilebilirim yani? Bana orada bir sosyolog şu analizleri yapacak, burada bir siyaset bilimci şu analizleri yapacak, şurada birileri Birleşik Devletler'den şu bilgileri aktaracak, Macaristan'dan şu bilgileri aktaracak falan. Ben de anlayacağım. Ama bunlar yapılmadan anlamaya çalışıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var yani. Kendi elimdeki araçlarla bunu anlamak için çaba harcıyorum. Şimdi kendimi konumlamış oldum da derdim o değil yani derdim. Bu işler yapılmıyor Türkiye'de. Bak bunların yapılmamasının bir maliyeti var. Olmamasını beklemiyorum. Bunların yapılması gerekiyor. Yapılsaydı bu toplum şimdi olduğu halde olmayacaktı. En azından biz bu toplumu şimdi olduğu gibi anlamayacaktık. Bunlar yapılmıyor ve yapılmıyor olmasının bir maliyeti olması kaçınılmaz. Bunları yapmayanları,
Ya
yapması gereken
yapılıyor da yani mesela Konda yapıyor ama bize bir şey çıkmıyor oradan. Biz önümüzü göremiyoruz ya da başkaları yapıyor da olabilir ama bize bir şey yok. En çok işte muhalefetin yapması ya da akademiyanın yapması lazım. Oradan da bir şey gelmiyor. İktidardan hadi beklemiyoruz desek bile muhalefetin belediyelerinin bir takım şeyleri yapıyor olması lazım. Oradan da yok. Gerçekten de ölçülmüyor. Niye ölçülmüyor? Bunu da anlamış değiliz.
Hayır, sırf ölçmek meselesi değil. Üzerine konuşurken yeni şartları anlamak için yeni kavramları icat etmek için filan çaba harcanması gerekiyor. Şimdi Konda bize kendi izlemini onlarca yıldır dayatıyor. Yani Türkiye'nin işte muhafazakarları var, endişeli muhafazakarları var, liberalleri şey liberalleri mi nesi oluyor? Modernleri var,
Evet.
endişeli modernleri var falan. Şimdi bunlar çok eskimiş terimler ve baktığın zaman sokakta senin dediğin gibi bunu böyle görmüyoruz yani. Mini etekli bir kız ile başörtülü bir kız, genç kız pekala dost dost geziyorlar ve aslında
Eskiden
o
sadece kızlar dost dost geziyordu, şimdi yanlarında erkekler de var. Grup halinde geziyorlar. Yani daha ileriye gitmiş bir aşamadayız. Hatta ailecek çocuklarını da getirmiş. Örtülü ve açık kadınlar eşleriyle birlikte aileleri tiyatroya beraber geliyorlar. Yani bu daha ileri bir aşama.
evet, yani sonuçta bizim alışa geldiğimiz ayrımlarda sonuçta başörtülü kadınlar tiyatroya gitmezdi. Şimdi akın akın gidiyorlar. Yani şimdi senin modernlik tasavvurunda böyle çok net bir ayrım vardı, değil mi? Yani tiyatroya modernler gider, muhafazakarlar gitmez idi. Ya da yani muhafazakarlar nasıl bir tiyatroya giderdi? Onlar için yapılmış Sultan Abdülhamit veya işte Fatih'teki bir kadının trajedisini anlatan bir tiyatro filan ajitatif şeyler olurdu. Bunlara akın akın gidilirdi ama yani aynı tiyatro salonunda aynı oyunu seyretmek için bu insanlar bir araya gelmezlerdi ve geliyorlar. O zaman senin ayrımının artık çalışmıyor olduğunu, ayrımın başka bir yerde olduğunu idrak etmen gerekiyor. Bunu eşelemen gerekiyor yani.
Evet. Şimdi 2 gün önce sabah şöyle bir tabloyla karşılaştım. Bir erkek, yaşında çarşaflı bir genç kadın, sadece yüzü açık. Ona bir çiçek almış, elinde çiçekle yan yana gülerek neşeli bir şekilde el ele tutuşmuşlar, gidiyorlar. Şimdi bu nasıl tanımlanacak?
Evet. Tam da bu benim de söylemeye çalıştığım şey. Sonuçta bir çok radikal bir değişim var bütün toplumlarda ve bu değişimin yarattığı bir hikayeyle karşı karşıyayız. Şimdi en başa dönelim. En başta verdiğim misale dönelim. Yani Deniz Gezmiş'in ve Osman Yüksel'in,
Metin Yüksel.
Metin Yüksel'in ortak tarafları nelerdi? Ya da yani o dönemin Türkiye'sini az çok hatırlıyoruz. O dönemin Türkiye'sinin hikayesi neydi? O dönemin Türkiye'sinin çekicileri vardı ve işte tırnak içinde geride kalmış olanları vardı. O çekicilerin Deniz Gezmiş olsun, Yüksel olsun, temel iddiaları neydi? O arkada kalmış, saçaklanmış kesimleri çekip bir yere getirmek idi. Yani çekicilerin dünya ile ilişkilerinde, ya bütün dünyada tablo böyleydi, sadece Türkiye'de değil. Çekicilerin dünya ile ilişkilerinde tablo, toplumun zarar görmüş kesimlerini çekip bir yere getirmek. Bir yani bu işin içinde işte milliyetçilerinin bile böyle bir takım hasretleri vardı. Türkiye'yi bir bütün olarak saygıdeğer bir yere getirmek falan gibi bir iddia vardı. Şimdi ben iddia ediyorum ki
Her kesimin iddiası buydu ve bu iddiayı gerçekleştirmek için de her ne hikmetse birbirleriyle kavga ediyorlardı.
birbirleriyle kavga eden kesimlerin hepsi, yani o çekiciler hepsi işte öyle veya böyle bir güç sahibi olan, ya diploması sayesinde ya işte sosyal statüsü sahibiyle, ama yani bir güç sahibi insanlardı. Bir sosyal statüleri vardı yani. Değil mi?
Evet, tabii.
Ve esas dertleri bu statüye sahip olmayanları statü sahibi kılmak idi. Dolayısıyla bütün dünyada anlaşılan o ki ta 17. yüzyılın ortasından başlayarak ama işte 19. yüzyılda alevlenmiş bir ihtirasla toplumların ürettiği tırnak içinde entelijansiyanın toplumun tamamını bir yere taşımak gibi bir iddia var idi. Ve temel gerilim o çekiciler ile tutucular arasındaydı. Tutucuların da muhtelif özellikleri vardı. Yani tutanların tutuyor olmalarının da her birisinin kendine has sebebi vardı. Yani Türkiye'nin o dönemleri neydi? Kürt bölgesinde işte aşiretler vardı. Dolayısıyla aşiretler tutucuydular. Realite böyleydi yani. İşte sermaye belli ellerde toplanmış ve devlet marifetiyle biriktirilmiş bir şeydi. O sermayenin veya servetin sahiplerinin tutuculukları vardı. Veya o servetten yararlanıyor olanların. Değişimin öyle veya böyle vurduğu köylüler vardı. Düşün ki sen işte köyde yaşıyorsun. Binlerce yıldır aynı şartlarda yaşamışsın. Ve ama şimdi senin hayatını ciddi ölçüde yaralayan gerçekleşmeler ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Senin oğlun İstanbul'a göçüyor. Senin oğlun İstanbul'a göçtüğü zaman senin hayatın olağanüstü eksiliyor. Zaten kıt kanaat kaynaklarla hayatta kalırken bu kaynakların en önemlilerinden olan enerjik insan gücünü kaybediyorsun. Dolayısıyla buna bir reaksiyon göstermen ve işte onun senin oğlunun İstanbul'a göçmeye heves etmesine sebep olan ne varsa buna bir reaksiyon duyuyorsun filan. Dolayısıyla böyle çok farklı sebeplerle değişime direniyor olan tutan kesimler vardı, çeken kesimler vardı ama çeken kesimlerin az veya çok o tutan kesimlere bir muhabbeti vardı. Doğru tahliller yapılmış mıydı, yapılmamıştı. Yani feodalite deyip işte efendim Batı kavramlarından ithal bir kavramla Kürdistan sosyolojisi okunuyor idi. İşte gericilik deniyor idi filan kişilere. Laik olmak ilericilik, dindar olmak gericilik filan idi. İşte var mıydı o kadar tırnak içinde gerici memlekette? Yoktu. Aslında başka sebeplerle ortaya çıkmış. Gerilimleri böyle adlandırılmıştı filan falan ama son tahlilde aslında herkese bir muhabbet vardı. Ve bu anlaşılan o ki sadece Türkiye'ye has bir şey değil, bütün dünyada tablo böyleydi. Yani Almanya'daki işçi hareketinin arkasında da benzer bir şey var idi. Birleşik Devletler'deki işte liberal hareketlerin arkasında da benzer bir motif var idi. Herkesi daha iyi şartlara götürmek, insanlığı daha iyi şartlara ulaştırmak gibi bir iddia var idi. Dolayısıyla bu kesimlerin, çeken kesimlerin ve tutan kesimlerin arasındaki gerilim az veya çok kontrol altında tutulabiliyordu. Bir dönem önce ne oldu bilmiyorum, nasıl oldu bilmiyorum ama içinde yaşadık yani. Yaşarken bunu bu kadar da sahih bir biçimde teşhis edebilmiş değildim ama şimdi öyle teşhis edebiliyorum. Bir şey oldu ve mesela ODTÜ öğrencileri toplumun geri kalanının zaten iflah olmaz olduğunu, onlardan kurtulunması gerektiğini, hatta insanlığın iflah olmaz olduğunu, insanlığın berbat bir şey olduğunu filan vehmetmeye başladılar. Böyle bir kopuş yaşandı bir yerde.
İşte
Ve
darbede
bu
çok çok dayak yiyince herkes ve yalnız kalınca bir de suçlanınca bu sizin yüzünüzden bunlar oldu denince bu sefer onlar da toplumu suçlamaya kalkıştılar gibime geliyor.
bilmiyorum darbeyle ne kadar ilgisi vardır. Olabilir yani. Bu ama yani ben şimdi ben ODTÜ'de okudum. Benim yeğenlerim de ODTÜ'de okudular. Yani yeğenlerimin kendi aralarındaki ve arkadaşlarıyla tartışmalarına şahit olduğum zaman benim dudaklarım uçuklamaya başladı yani. Yani bu bir absürt bir durum olduğunu fark ettim de onun buraya yol açabileceğini, buralara gelebileceğini tahmin etmemiştim. Bu sadece ODTÜ öğrencileriyle ilgili bir şey değil. Ben ODTÜ'de yaşadığım için bu misali veriyorum. Ama literatürde böyle birdenbire insanın iflah olmaz bir kanser olduğu, dünyanın kanseri olduğu filan gibi absürt bir hikaye yayıldı ve bunun sonrasında çekiciler artık geride kalanları çekmek gibi bir iddiayı kaybettiler. O geride kalanlar böyle işte ahmak olduklarından, satılmış olduklarından, hain olduklarından, şundan veya bundan zaten terk edilmesi gereken, mümkün olsa hepsinin imha edilmesi gereken bir yığın olarak görülmeye başladılar ve onların dertleri hakkında, o dertlerin sebepleri hakkında kafa yoran kimse kalmadı yani. Birleşik Devletler'de olay şöyle oldu. İşte o böyle New York Times okuyan, Washington Post okuyan, efendim işte Hollywood'la şekillenmiş tırnak içinde liberal aydınlar, demokratlar, vay işte siyahların dertleriyle, kadınların dertleriyle, dezavantajlı kesimlerin dertleriyle fena halde içleri yanıyor olan ve onlar gibi olmayan herkesin, yani orada siyahlar bak neler yaptı, siyahlara bak neler yapılmış kardeşim, görmüyor musun yani? Şimdi sen burada bunların dertleriyle dertlenmiyorsan senden bir cacık olmaz. Seni ikna etmeye çalışmak bile yanlış zaten. Zaman israfı. Sen yok olman gerekiyor. Yani böyle bir tablo oluştu. Türkiye'de böyle bir tablo oluştu yani. Dolayısıyla artık onların kendi aralarındaki halleri hakkında ahkam kesmek filan, onu anlamaya çalışmak filan şeyden çıktı, gündemden çıktı. Derdi nedir bu insanların? Kürdün derdi nedir? Anlamaya çalışmak için bir ihtiyaç ortadan kalktı yani. Her şeyi zaten anlamış olduğunu vehmeden bir zevzek kesim toplumun kalanından kendisini azade kıldı. Çıktı. Bambaşka bir yere geçti yani. Bugünkü kutuplaşma, iddia ediyorum ki bu kutuplaşma. Bu kutuplaşmayı, yani terk edilmiş olanlarla onları terk etmiş olanlar arasındaki kutuplaşmayı şimdi böyle, o yabancı düşmanı da bu efendim, işte milliyetçi de, işte öteki küreselcilik karşıtı da, bir iki küreselci de falan diye okumanın manası yok. Yani. Bu kavramlarla anlaşılabilir şeyler değiller. Zaten de o ekonomistin yazısına kendi içinde gösteriyor ki, yani İtalya'da Meloni'yi ittiren kesimler, boş ver Macaristan'da Orban'ı ittiren kesimlerden farklarını. Zaten birbirleriyle çok aralarında gerilim olan, birbirine benzemeyen yığılma kesim yani. Yani kimisi Kürtaj karşıtı olduğu için, kimisi yani Kürtaj karşıtlığını hadi radikal katoliklikle açıklayalım. Ötekisi işte göçmen karşıtı olduğu için, bir iki ekonomik sebeplerle, ötekisi son derece milliyetçi sebeplerle. Yani Mussolini'den bir miras, bir takım sebeplerle, faşizan sebeplerle. Ya, ama yani her birisinin farklı sebebi var ve bunlar Meloni'nin arkasında hizalanmış durumdalar. Çünkü bunların hepsi geride kalmış, dertleriyle kimse ilgilenmiyor, gözden çıkarılmışlar yani. Ve kendilerini gözden çıkaranlara hesap sormak derdindeler. Roma'nın banyolarında eskiden beri üretilmiş olan lafları yeniden yeniden üretip kendi hayatlarına bir mana katmayı sürdürebiliyor olanlara tokatlatmak derdindeler. Yani benim gördüğüm tablo bu. Kutuplaşmayı biz Erdoğan'ın, Orban'ın, Meloni'nin sözleri, o sözlerin muhtevası üzerine okumaya kalktığımız sürece dayak yemeyi sürdüreceğiz yani. O sözden hiçbir hükmü yok. Defaatle söyledim. Kazara bir paralel evren olsa, o paralel evrende söz temsili Türkiye'nin çekicileri, aslında din mühim bir şeydir, reforme edilip toplumun ana omurgası olması gerekir filan gibi bir laf etseler, bütün o şey din düşmanı olacak. Kalabalık yığınlar din düşmanı olacaklar yani. Veya işte o Türkiye'nin çekicileri aslında işte Kürtlüğün behemal ortadan kaldırılması gereken bir şey olduğu filan gibi bir takım şeyler çıkartsalar, bütün muhalif, yani o tutuyor olan kesim, geride bırakılmış olan kesim, yerel işte milliyetçiliklerin ne kadar kıymetli olduğu filan, Kürtçenin ne kadar kıymetli olduğu, Lazcanın, Çerkezcenin ne kadar kıymetli olduğu hikayesiyle itiraz edecek. Yani bu hikayeler, bu yüzden kutuplaşma, yani ben normal olarak toplumları organik bütünlükler olarak okurum. Böyle mekanik bir şeyle kutuplaşma, mıknatıslaşma ile okumayı haklı çıkartan sebep bu yani. Sonuçta aslında karşıda oluşuyor olan literatür, senin burada oluşturduğun literatürün tersi olarak oluşturuluyor. Yani sen neyden rahatsızlık hissettiğini belli edersen, adam onu üretiyor öteki tarafta. Ona inandığı için değil yani.
İşte burada
Nitekim bunu
o zaman da şöyle bir şey çıkıyor. Trump'ın söylediği bir söz, Erdoğan'ın söylediği bir söz niye bu kadar karşılık görüyor ve toplumsal bir hareketi oluşturabiliyor?
İşte ben de diyorum ki Trump'ın söylediği sözler içinde, ama içinde yaşadığımız için Erdoğan'ın söylediği sözler içinde bakalım yani. Erdoğan Kürt barışı lafını da etti, aynı karşılığı üretti. Şimdi Kürt düşmanlığı yapıyor, aynı karşılığı üretiyor. Yani Erdoğan'ın, bu sadece bunlarla ilgili değil bak. Erdoğan'ın bu 20 yıl boyunca ürettiği her şey için bak. Erdoğan bunları defaatle değiştirdi yani. Şimdi de başımızdaki en Atatürkçü mesele Erdoğan yani.
Yani NATO karşıtıydı. NATO'nun savunucusu durumuna geldi. Batı'ya düşmandı. Batı'yla nasıl işbirliği yapabilirizin hesaplarını yapan duruma geldi. İkisinde de alkış alıyor. Doğru.
Erdoğan'ın veya Orban'ın veya Putin'in, Trump'ın söylediklerine bakarak biz onları arkalayan, onları ittiriyor olan kesimlerin, yani onları yukarıya doğru taşıyor olan kesimlerin asıl dertleri hakkında bir, nasıl diyeyim, derde deva bir tahlile ulaşamayız. Daha kapsamlı analizleri, daha kapsamlı bir şekilde kafa yormaya ihtiyacımız olduğunu iddia ediyorum. Ben bunu yapıyorum. Bak ben buldum falan gibi bir iddiam yok ya. Ben sadece böyle bir ihtiyaca dikkat çekip kendi kapasitem ölçüsünde bu işi yapmaya çalışıyorum. Benim kapasitem, hiç kimsenin kapasitesi buna yetmez. Benimki hiç yetmez yani. Ama yani ana hatları itibariyle gördüğüm bir takım şeyler var. Bu girift bir iş. Bütün işler gibi. Birçok faktör bir arada çalışıyor yani. Yani küreselleşme diye bir hadise yaşadık. Yani küreselleşme hep vardı. Vites büyüttü 80'lerden itibaren. Ve bunun çok radikal sonuçları oldu. Tekrar tekrar üzerine konuştuk. Yani ne oldu? Türkiye ile Almanya arasındaki fark kapandı. Uluslararası eşitsizlik yumuşadı. Buna karşılık Almanya'nın içindeki ve Türkiye'nin içindeki eşitsizlik büyüdü. Yani ne olmuş oldu? Küreselleşmeden fayda sağlayan kesimler hem Almanya'da hem Türkiye'de palazlandılar. Küreselleşmeden zarar gören kesimler ortaya çıktı her ikisinde de. Bunun yanında işte kadının statüsü çok radikal bir biçimde değişti 40 yıl içinde. Yani şimdi ne görüyoruz? Geçen yıl İran'da sistemin yarattığı yığınla arıza var İran'da, değil mi yani? Sonuçta olağanüstü bir yoksullaşma var. Şu var, bu var. Ama bir kadının başörtüsü yüzünden ortaya çıkan kalkışma diğer her şeyi
Geride bıraktı.
ölçek olarak geçti. Sistem, rejimi en çok tehdit eden şey halini aldı. Şimdi ne görüyoruz? Suudi Arabistan'da işte MEBES'e çıkıp da Arap kadınlarının ne giyeceğine sadece Arap kadınları karar verecek filan gibi laflar ediyor. Aslında bütün dünya evet her şeyiyle kadının statüsünün değişiminin yarattığı akıntının içinde sürükleniyor yani. Ama evet ya yani bunun yarattığı bir yılda tehdide uğramış kesim var. Yani birçok erkek bunu bir tehdit olarak hissediyor, yaşıyor. Hatta birçok kadın öyle yaşıyor. Çünkü o yeni statüye uyum sağlama kabiliyeti olan kadın var, olmayan kadın var. Gibi gibi şimdi bunları böyle sayısız faktör iç içe geçmiş. Dünyayı kasıyor. Bu kasılmada ama benim işaret etmeye çalıştığım husus, belki de çok yanılıyorumdur. Benim işaret etmeye çalıştığım husus şu ki asıl işi bu kadar kontrol edilemez boyutlara taşıyan, gerilimin çok maliyetli olmasına sebep olacak boyutlara taşıyan hadise çekici olanların diğerlerini terk etmiş olması. Terk edilenlerle terk etmiş olanlar arasında bir hesaplaşma bu yani. Bunu 19. yüzyılın kavramlarıyla ekonomik bir şeylerle açıklayamayız. Çünkü görüyoruz ki ekonomik olarak o kadar da matah şartlara sahip olmayan birileri kendilerini bu çekicilerin tarafına atıp diğerlerini terk ettiler. Terk edilen tarafta daha varlıklılar var.
Evet.
Ama kendilerini terk edilmiş hissediyorlar. Yani benim şimdi oturduğum evin karşısında muhafazakarların oturduğu bir site var. Kız Kulesi'ne bakıyor. Onlar, ben Kız Kulesi'ni göremiyorum. Onlar görüyorlar. Onların oturduğu ev, kendi malları ve işte muhtemelen 6 milyon dolar benim oturduğum ev. Ben kirada oturuyorum. Tamam yani sonuçta. Ama onlar beni terk edenlerden görüyorlar ve kendilerini terk edilmiş görüyorlar.
Ve sana düşmanlar.
Bana düşmanlık yapıyorlar. Yani sonuçta şimdi bunu böyle Marksist bir takım servet dağılımı vesaireyle falan okuyamayız. Dindarlıkla okuyamayız çünkü onların dindarlığı, onların babalarının dindarlığını hiç andırmıyor. Vesaire vesaire şimdi yani başka terimlere ihtiyacımız var ve bu terimleri onların üretmesini beklemek abes yani sen bütün hayatını bu terimleri üretmek, yeniden üretmek üzerine inşa edip buradan kendine bir prestij çıkartmışsın. Bir imtiyaz çıkartmışsın. Yani bu imtiyaz ne imtiyazı? Başkalarına parmak sallama imtiyazı. Bunu da yapmıyorsun yani. Yapmadığın zaman başına gelenden şikayet etmeye hakkın olmadığını düşünüyorum yani. Şimdi bunu belki şöyle konumlamak daha bu terk etme terk edilme hikayesi nereden ulaştığımı ya da bunun neyi pekiştirdiğini belki şöyle anlatabilirim. Ben Eskişehir'de doğdum. İzmir'de büyüdüm. Eskişehir benim doğduğum tarihlerden önce anlaşılan o ki Türkiye'nin, Cumhuriyet'in Türkiye'ye model gösterdiği yerlerden bir tanesiymiş. İlk sanayileşen yeri Türkiye'nin ve o sanayileşme ile ortaya çıkan yeni hayat tarzı işte o mühendisler bir de hani hava ikmalde olduğu için o pilotlar falan sonuçta evet bir geleceğin nasıl parlak olacağının işareti sembolü olarak bir şey taşımış ve Eskişehir oradan bir prestij ortaya çıkartmış. Tablo şu. O dönemler itibariyle anlaşılan o ki Erzurum'da, efendim işte Sivas'ta, Diyarbakır'da, Trabzon'da Eskişehir gibi olacağı hayalini kurabilmiş. Sonra bizim yetiştiğimiz dönemlerde hatırla bu rol İzmir'in rolüydü. Yani Cumhuriyet'in bütün Türkiye'ye örnek olarak gösterdiği İzmir gibi olacak her yer idi. Şimdi Eskişehir ve İzmir'in bugün geldiği nokta aslında bence birçok şeyi çok rahat açıklıyor. Bunlar tırnak içinde sağ eğilimleri olan yani liberal işte neyse yani geleceğin habercisi gibi görünüyor olan çekici yerlerdi. Ama bunu sağ olarak yapıyor idiler yani. Türkiye'de böyle sol hiç olmadı ama işte kendisine sol sıfatı yakıştırılıyor olan bir CHP'miz var. Neden öyle olduğunda yani mesela bu doğru düz tartışılmıyor Türkiye'de yani. Yani CHP neresi ne zaman solcu olmuş? Neden solcu sayılıyor? Sol ne? Sol derken kastettiğiniz şey ne? Filan yani bunların hepsi çok meçhul. Ama ana hatları itibariyle şöyle söyleyebiliriz belki. Sol işte geride kalmış olanlara daha kolektif çözüme üretilmesi gerektiğini söyleyenler ise Eskişehir ve İzmir'in edası şuydu. Yani biz yaptık, siz de yapabilirsiniz. Sizin yapmanız için ne gerekiyor olduğunu düşünmek bizim üstümüze vazife değil. Biz model olduk, siz de olabilirsiniz böyle. İdi, değil mi? Yani bu anlamda sağ idi yani.
Evet.
Yani böyle ha şimdi biz yaptık size de yardım edelim filan gibi bir şey yoktu. Bak biz yaptık, bizi yaptılar, siz de yapacaklar. Devlet böyle bir şey yani. Devletin yanında olan ve yaşadığı şartların keyfini süren yerlerdi bunlar. Şimdi bunlar CHP'nin kalesi olarak algılanıyor Türkiye'de. Yani bu seçimde CHP her yeri kaybedebilir. Nereleri kaybetmez? İzmir'le Eskişehir'i kaybetmez gibi bir şey var kafamızda. Öyle değil mi yani şimdi?
Evet. Ve şimdi de bu iki şehir devletten de destek görmüyor. Başkaları
Yok.
de o desteği görüyor. Şimdi örnek alınan şehirler başkalaştı galiba.
Yani şimdi örnek alınan bir şehir yok. Yani sonuçta İzmir ve Eskişehir de edaları itibariyle Türkiye'yi terk etmiş durumdalar. Yani Türkiye'den farklılıkları üzerinden kendilerinde bir iyi hissetme hali üretiyorlar. Kendilerini iyi hissediyorlar ve bütün varlıkları da bundan ibaret. Aslında çok da matah yerler değiller. Öyle çok yaşanacak yerler değiller. Ama Türkiye'nin kalanını terk etmiş olmak üzerinden bir kendilerine yönelik bir iyi hissetme hali var. Yani bundan ibaret. Eskiden böyle değildi yani demeye çalıştım. Dolayısıyla şimdi ne bu kolektivizm, bireyselcilik, ne şu ne bu filan falan değil yani. Şu anda dünyayı kasıyor olan şey. Bu Eskişehir ve İzmir bence çok açıklayıcı, daha iyi analiz edilmesi gereken şeyler. Çünkü Birleşik Devletler'de veya Macaristan'da veya İtalya'da olan da böyle yani. İtalya'da da Meloni'nin arkasında Milano durmuyor. Macaristan'da şeyin arkasında Budapeşte durmuyor Orban'ın arkasında. Birleşik Devletler'de Trump'ın arkasında New York, Kaliforniya durmuyor. Dolayısıyla şimdi böyle küreselleşmeden fayda sağlamış bölgeler var veya işte neyse o kendisinde bir iyilik hissediyor olan bölgeler var ve bu bölgeler ile diğerleri arasında bir gerilim var yani. Ve o yüzden diyorum ki bu ana hadise çekicilerin artık geride kalanları çekmekten vazgeçmiş, onları terk etmiş olmaları. Hadise budur ana hatları itibariyle
O zaman yeni
diye.
çekiciler, yeni çekiciler bulmamız gerekiyor. Çekicileri terk etmemiş olan.
Bak burada şuna bakalım istersen. Bu Macaristan'da, İtalya'da, hatta Almanya'da, Birleşik Devletler'de Trump'ın işte Make America Great Again falan hikayesinin arkasında yatıyor olan şey şu. Kardeşim bak Türkiye'de de kendisine sol denen kesimin, Türkiye bu anlamda ayrışıyor diğerlerinden. Kendisine sol denen kesim ağırlıklı olarak ulusalcı. Ama diğerlerinin hepsinde hani bu ulusal muhafazakarlık lafı falan çok gerekçesiz değil. Şimdi küreselleşmenin körüklediği bir şey var ve ya bir dakika eski normlara dönelim. İtalya'yı düşünsün. Yani Napoli'yi Milano yapmanın yolunu bulalım gibi bir telaş da var işin içinde. Türkiye yeniden Türkiye ile ilgilensin ve işte Erzurum'u yeniden İzmir yapmanın hikayesini satalım gibi bir şey var. Ama Türkiye'nin ulusalcıları işte Eskişehir İzmir falan gibi yerlerde yuvalanıp Erzurum'u gözden çıkarmış durumdalar. Yani ulusalcılıkları da ulusalcı değil yani. Solculukları sol değil. Ulusalcılıkları ulusalcı değil.
İşte
Yani
deniz kıyılarını tutuyor, tutmuşlar, oradan giriş çıkışları kontrol edecekler, koruyacaklar ülkeyi.
ama yani hadi Diyarbakır'ı gözden çıkardılar ve bunu bir şekilde açıklıyoruz ama Erzurum'u gözden çıkardılar da öyle değil mi ya şimdi sen ulusalcı literatüre Twitter'a girelim. Herhangi bir ulusalcı hesaba girelim. Yani ulusalcı dediklerinin Erzurum'la ilgili söyledikleri laflar ya da ekşi sözlüğe gir şimdi. Ulusalcı görünüyor olan isimlerin Erzurum hakkında söyledikleri aşağılamadan ibaret.
Evet.
Ya ben de şimdi kendi hesabıma Erzurum'da yaşamak zorunda kalsam yaşayabilir miyim? Yaşayamam. Ama bir ruh durumundan söz ediyorum. Yani yaşayamam ama Erzurum'la ilgili kaygılanıyorum. Yani Erzurum'dakilerle ilgili kaygılanıyorum. Yani temel mesele Erzurum'daki şunu hissediyor artık. Lan İstanbul'daki umurunda değiliz. Ankara'daki umurunda değiliz. Yani bir dakika şimdi nasıl umurunda olabiliriz? Artık onu da geçtik diye hissediyorum da. Yani, nasıl umurunda olabiliriz de değil. Ulan bunların defterini dürelim canını yandım. Ne, yani yansın bu dünya. Bana bir faydası yoksa yansın bu dünya modundalar. Ama diğerlerinin farkı yok bu anlamda demeye çalıştım. İzmir'deki ulusalcının farkı yok yani. Yansın bu Erzurum bana ne kardeşim modunda ve bu dur bugün işi çok kasıyor olan yoksa kutuplaşma hep vardı. Bundan sonra da hep olacak ama bunun böyle içinden çıkılmaz bir duruma evrilmesi herkesin aleyhine. Ha burada şimdi ben kendi hesabıma mevzuyu şöyle görüyorum yani. Eski kavramlarla durumu anlayamayacağımız gibi eski reçetelerle bu durumu çözemeyiz de. Küreselleşme önüne geçilemez bir şey ve küreselleşme elzem bir şey çünkü eski düzene döndüğümüz zaman yani Türkiye kendisine yetecek, İtalya kendisine yetecek, Macaristan kendine yetecek bir duruma geldiği zaman dünya fakirleşir. Aslında küreselleşme herkesi zenginleştiren bir yer. Yani Erzurum'daki de zenginleştiriyor. Yani sonuçta Türkiye'de kaç taneymiş yani 40 milyon civarında akıllı telefon varmış. Geçenlerde söyleyeyim yani herhangi bir akıllı telefonu dünyanın en zeki insanının bile kendi başına, kendine yeterli olarak yapma ihtimali yoktur. Dolayısıyla evet bütün bunlar küreselleşme sayesinde mümkün oluyor. Ve insanlığın böyle ama canım zenginlik dışında da faktörler var falan gevezeliklerin anlamı yok. Yani bu zenginlik elinizden alınsın göreyim bakalım zenginlik ne kadar mühim bir şeymiş. Dolayısıyla bu sürecek bir şey. Öyle veya böyle küreselleşme sürecek bir şey. Daha küresel çözümlere ihtiyacımız olduğu görünüyor yani. Daha küresel düşünmemiz gerektiğini ben öyle düşünüyorum. Çok ulusal, kendine yeterli birimler falan hayal etmek abesle iştigal bana kalırsa. Dolayısıyla evet şimdi Türkiye'de bu TOG'la işte bilmem neyle falan heyecanlanıyor olanların heyecanlarını son derece manasız buluyorum kendi hesabıma. Ama yani böyle heyecanlanıyor olanların ve benim manasız bulduğum heyecanların tahlil edilmemesi, analiz edilmemesi, onların anlaşılmaması gerektiği gibi bir şeyim yok yani. Anlamak gerekir. Nereden kaynaklanıyor olduğunu anlamak gerekir. Bu çabayı görmüyorum yani.
Şimdi bir farklı bir boyuta götüreyim istersen. Bu Amerika'da ve Avrupa'da bu ekonomistin yazdığı yazıda işte sağ muhafazakarlık yükseliyor diye bir tespiti var. Ama buna karşılık mesela İsrail'de en totaliter, en faşist denebilecek, en sağcı Netanyahu'ya karşı hem de bu savaş ortamında bütün toplumu birleştirebilecek bir dış tehdit var iken çok ciddi bir itiraz sesi var, dalgası var. Bu parlamentoya da yansıdı. En son Knesset'te bir Arap milletvekili vardı. Onun milletvekilliğinin düşürülmesi oylamasına parlamento izin vermedi. Düşürülmesine izin vermedi. Yani Netanyahu'nun karşısında durdu. Bu da başka bir eğilim. Yani bir yandan evet muhafazakarlık yükseliyor deniyor Batı'da, Amerika'da ama mesela en muhafazakar olan savaşı da bir alet olarak, araç olarak kullanan Netanyahu'nun bulunduğu yerde İsrail'de başka bir şey de gelişiyor gibi duruyor.
Yani şimdi tabii İsrail'in şu andaki şartları, İsrail'in kendisi zaten çok ciddi bir anomali. Şu andaki şartları o anomalinin işte bir anomali. Ne kadar dünyanın gidişatı hakkında bir göstergedir onu bilemem. Ama şunu söyleyebilirim yani bu ben geçen kendi blogumda yazdım. Sonuçta bu Avrupa'da ve Birleşik Devletler'de, Türkiye'de işte sağ muhafazakarlık, demokrasinin tehdidi olarak falan konumlanan şey demokratik yollarla çözüm arıyor. Yani bunu görmezden gelemeyiz. Yani kendi derdini oy vererek çözmeye çalışıyor. Şu şeyi yaptım da kendi o yazdığım yazıda. Sonuçta tablo şöyle bir şey. Bize şimdi Zizekler, şunlar bunlar durmadan bugünlüğü bir tahlil etmek kastıyla işte 3. Reich Almanya'sını misal veriyorum. 3. Reich'te işte böyle olmuştu demeye getiriyorlar. Yani orada Hitler böyle böyle bir zemin elde etti ve bu elde ettiği zeminle işte demokrasiyi ortadan kaldırdı, faşist bir rejim kurdu. Şimdi de şartlar ona benziyor
Yani
filan gibi.
demokrasinin imkanlarını kullanarak demokrasiyi katlediyorlar anlamına gelen sözler ediyorlar.
Evet. Ve işte orada mesela Carl Schmitt misali veriliyor işte bu şeyin Hitler'in hukukçusu. O Hitler'in hukukçusuyla bugün Türkiye'nin Erdoğan'ın hukukçuları arasında paralellikler kurularak falan. Oradan iş hopsa gidiyor. Temel mesele şu. Carl Schmitt'in filan içinde yetiştiği şartlar olağanüstü bir kalkışma dönemiydi. Yani Almanya'da tam bir nasıl desem bizim 70'ler gibi herkes herkesi vuruyor idi yani. Komünistler bir tarafta, sosyal demokratlar bir tarafta, milliyetçiler bir tarafta birbirlerini vuruyor idiler. Devlet yoktu yani. Yani bir otorite boşluğu vardı ve bu otorite boşluğunun içinde yetişmiş insanların dünya algısı ne pahasına olursa olsun otoriteyi inşa etmek oldu. Şimdi tablo öyle değil. Yani şimdi böyle Almanya'da veya Birleşik Devletler'de, evet Birleşik Devletler'de işte bir kongre baskını oldu. İşte Almanya'da gidip bir takım yabancıların evleri yakılıyor arada bir falan ama böyle bir kalkışma yok. Herkes derdini demokrasi, oy verme yoluyla halletmeye çalışıyor. Dolayısıyla öyle bir otorite boşluğu yok ortada. Temel sıkıntımız bizim o dönemlerde tam kontrast olarak zaten otoriteden kaynaklanıyor. Otoriteden kaynaklanıyor olduğunu daha önce bu böyle bir çerçevenin içinde oturtmamış olsak da seninle konuştuk. Ne oluyor? Twitter'da bir otorite Trump yanlısı tweetleri engellemek gibi bir işe kalkışabiliyor. İşte pandemide herkesi evine kapatabiliyor. Şimdi dezenformasyon yasası falan gibi hikayeler üzerinden otoritenin işine gelmeyecek mesajların yayılması engellenebiliyor. Ve bunlar belli bir kesim tarafından büyük bir iştiyakla karşılandı. Yani sonuçta pandemide evlere kapatılmayı bugün hala şiddetle müdafaa ediyor olan kesimler var ve bunun ne kadar saçma olduğu ortaya çıkmışken bunu müdafaa edebiliyorlar yani. Bunun reelde herhangi bir çözüm olmadığı ya da işte aşının aslında ne kadar bilmeden ve riskli bir şekilde uygulandığı konusunda somut veriler olduğu halde bunlar bugün müdafaa edilebiliyor. Temelde derdim şu, herkese tavsiye ettiğim şey bu yani. Bu Twitter'ın ve diğer sosyal medyanın böyle kontrol edilmesi gerektiğini işte müdafaa edenler, evlere kapatılmamızı son derece meşru ve mazur görüyor olanlar vesaire falan bak. Buna itiraz ediyor olanlarla karşı karşıya getir. Zaten şeyi görüyorsun yani. Orbanların, Trump'ların vesairenin arkasına gidenlerle örtüşüyor. Neden? Çünkü otorite uzunca bir süredir belli bir kesimin, bu Türkiye'de de böyle yani, belirli bir kesimin lehine çalışıyor. Yani güya Türkiye'de işte küreselci karşıtı, muhafazakar vesaire falan dinci falanların elinde görünüyor otorite. Ama son tahlilde diğer tarafın istediğini yaptı. Bizi evlerimize kapattı. Dezenformasyon yasası çıkarttı vesaire falan. Yani son tahlilde olay öyle 1930'ların Avrupa Almanya'sıyla falan mukayese edilebilir bir şey değil. Çok başka bir durumla karşı karşıyayız ve bize ama bak 1930'ların Almanya'sına benziyor diyenler hem yalan söylüyorlar hem de bu yalanı o otoriteyi meşrulaştırmak için. Yani dezenformasyondu işte eve kapatmaydı vesaire falan bunları meşrulaştırmak için kullanıyorlar. Dolayısıyla burada esas tırnak içinde kendisini rehabilite etmesi gerekiyor olan kesim o kesim. Benim ısrarım burada yani. Ben yoksa düz dünyacıların vesairelerin falan yanında olabilecek bir adam değilim. Ama dünyada düz dünyacıların olmasının böyle yakın bir tehditmiş gibi sunulması absürt bir şey yani. Hep vardı dünyada. Ya bir dünyada hep böyle tuhaf tuhaf kültürler oldu ve biz onlara rağmen neyse başardığımız bunları başardık. Böyle mıknatısın bir kutbunu kesip tek başına bir kutup ortaya çıkartacağız. Düz dünyacıları ortadan kaldıracağız falan gibi şeylerin bir manası yok yani. Olacak onlar. Ama bunu böyle düz dünyacılığı bütün bir %50'yi etiketlemek için, onları gözden çıkartmayı meşru göstermek için kullanmak, ne bileyim, en hafif tabiriyle aşağılık bir şey yani. Böyle yapılıyor. Sonra böyle yapıldığı zaman ortaya çıkan durumlardan da yine o %50 şey gösteriliyor yani. Sebep gösteriliyor. Yanlış bir şey bu. Yani yanlışlığı şuradan. Buradan bir sonuç alamayacağız biz. Bir oturup kendi akıllarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor ve dünyayı anlamaya çalışmanız gerekiyor. Bu kadar çok yargı, bu kadar çok hüküm kaldırabilecek bir dünya değil bu dünya yani. Anlamaya çalışmak gerekiyor. Anlayışla yaklaşmak gerekiyor. Gibi gibi düşünüyorum yani. Ama ana hatlar itibariyle gerilimin terk etmiş olanlara, terk edilmiş olanlar arasında olduğunu söylüyorum. İçerik hiç beni ilgilendirmiyor. Ve bu terk etmiş olanların terk ettikleri hakkında kafa yormadan buradan çıkamayacaklarını iddia ediyorum. Yani ötekiler bu terk etmiş olanları fena halde döverler.
Muhtemelen orada da galiba gerilim hep olacak da farklı bir kutuplaşmaya doğru gidiyor. Mevcut kutuplaşmanın yerine farklı bir kutuplaşma alacak gibi gözüküyor. Bizim sahada, sokakta gördüklerimiz onların işaretleri, ne olacağını kestirmek biraz zor. Şu aşamada mümkün de gözükmüyor ama bir şeyler değişiyor sanki. Bir şeyler kaynıyor, bir şeyler farklılaşıyor.
Ben şimdi 28 Mayıs sonrasında söylemiştim yani. Kızımı iskeleye götürürken şeyler kutlama yapıyorlardı. Erdoğan'ın kazanmasını kutlaması yapılıyor gibi. Son derece az sayıda başörtülü kadın vardı. Ve o profili fotoğraflarının filmlerini falan incelemek gerekiyor. Kim neden Erdoğan'a oy verdi ve kim neden Erdoğan'ın zaferinden mutlu oldu? Yu doğru dürüst analiz etmek gerekiyor. Kim neden mutsuz oldu? Mutsuz olanlar kimler? Profilleri neler? Bunlar Konda'nın vesaire falan bize kazıkladığı terimlerle açıklanabilir ayrımlar değil. Derdim burada. Erzurum'da Erdoğan'ın kazanmış olmasından mutsuz olmuş olan insan ile İstanbul'da Erdoğan'ın kazanmasından mutlu olmuş olan insanın profilleri birbirini çok andırıyor. Bu profiller üzerinden vesaire. Yani profil derken kastım işte gelir düzeyi, eğitim düzeyi vesaire filan gibi şeyler ya da dindarlık düzeyi filan gibi şeyler bu mevcut kutuplaşmayı açıklamıyor. Tekrar söyleyeyim, benim elimde bu kutuplaşmayı açıklayacak taze kavramlar yok. Ama bunları arıyorum yani. Birilerinin bunları araması gerektiğini düşünüyorum. Ezbere söyleniyor olan her şeyin kutuplaşmayı biraz daha derinleştirdiğini iddia ediyorum. Bu ezberlerden vazgeçmeden böyle ay biz ne kadar iyiyiz, biz herkesin iyiliğini istiyoruz filan gibi böyle geyiklerle bu işten çıkış yok. Burada temel şeylerden bir tanesi, onu da işaret edeyim galiba sonra sözüm de bitecek yani. Şimdi bu çekici olanlar, ya bugün terk etmiş ama dün terk etmemiş de çekiyor olanların temel argümanları şuydu. Biz daha akıllıyız. Dolayısıyla memleketin kararlarının verilmesini bize bırak idi. Şimdi bu ortadan kalktı. Şimdi tablo şu. Biz çok iyiyiz. Ya o kadar iyi olmayın kardeşim. Biraz akıllı olun ya. Böyle bir anaç bir takım şeylerle biz çok iyiyiz. Bak biz sokak köpeklerini de biz düşünüyoruz. Çevreyi de biz düşünüyoruz. Her şeyi biz düşünüyoruz. Siz ne kadar aşağılık mahluklarsınız orada işte. Kediyi öldürüyorsunuz bak ne filan böyle. Absürt bir şeyle o terk etmiş olmayı meşrulaştırmaktan başka hiçbir kastı olmayan bir şey bu yani. Ya o kadar iyiyseniz Erdoğan'a oy verenler için de bir iyilik içinizden geçsin kardeşim. Kedileri düşünüyorsunuz da Erzurum'da Erdoğan'a oy verin diye düşünüyorsunuz yani. Eskiden düşünüyordunuz. Çok akıllıydınız ve onları aklınıza yetiyordu. Çok da onları da düşünüyordunuz. Şimdi düşünmüyorsunuz onları. Kedi için duyduğunuzu, yani ben kedi önemsizleştirdiğimden söylemiyorum. Ama yani kedi için duyduğunuzu ya da bir sokak köpeği için duyduğunuzu o sokak köpeğin ısırmasının neticesinde ölmüş olan çocuk için de duyun ya bir yani bir öyle bir hadise var ki ortada yani sokak köpeklerinin parçaladığı çocuk zaten gözden çıkarılmış. Sen şimdi onu gözden çıkartmışsın. O senin onu gözden çıkardığını görmüyor mu zannediyorsun? Ya sen böyle de bir şey var yani. Onlar çok aptallar zaten falan filan. Bunları görmüyorlar. Dünya öyle değil. Herkesin kafası kimin kendisine düşman olduğunu, kimin kendisini gözden çıkardığını görecek kadar çalışır. En aptalın bile kafası buna çalışır yani. Ve hesaplaşmada bu gözden çıkarmış olanlarla gözden çıkarılmış olanlar arasında diyorum. Yani benim o gözden çıkarılmış olanlar eskisiyle kıyaslanmayacak kadar zenginler, eskisiyle kıyaslanmayacak kadar eğitimliler vesaire. Ama kendilerini gözden çıkarıldığını hissediyorlar. Çok da haksız görünmüyorlar.
Bir de onların gözden çıkardıkları, onlara karşı isyan ederler bir gün. Öyle ümit edelim, itiraz edelim.
Onların gözden çıkarma lüksü olduğu zaman zaten gözden çıkaracaklar yani. Şimdi tablo öyle değil. Yani bak temel mesele şu. Tekrar söyleyeyim. Şimdi orada gözden çıkarılmış olan birileri var ve eskisine kıyasla daha zenginler, daha eğitimler vesaire filan falan. Burada da gözden çıkarmış olanlar var. Bu gözden çıkarmış olanlar kendilerinin gözden çıkarılmış olduğu duygusuna sahip değiller.
Evet.
Bunun analiz edilmesi gerekiyor. Yani daha yoksun, daha kötü şartlarda yaşıyor. Hükümet devlet tarafından daha nasıl desem baskı altında vesaire falan ama kendi pozisyonunu tarif ederken gözden çıkarılmış, geride terk edilmiş olarak hiçbir biçimde tarif etmez kendi pozisyonunu. Gurbette kalmış vesaire falan yani anlaşılmıyor
Gibi yok ya.
falan olarak
Halbuki terk edildik yani. Biz hepimiz terk edilmiş durumdayız.
devlet tarafından terk edilmiş
Evet.
durumdayız ama birbirimize karşı yani şimdi sen sokakta işte dediğin gibi hani böyle seninle oturuyoruz çay ocağında yanımıza birisi oturuyor. Orada iki kelam ediyoruz ve adam bize Erdoğan propagandası yapıyor kalkıyor hatırladın yani öyle şeyler oldu yani değil mi? O adamın edasında tavrında şu var. Lan beni terk ettiniz ben de Erdoğan'la birlikte sizi dövüyorum. Şimdi biz evet baskı altındayız devlet tarafından Erdoğan tarafından falan filan tamam bunu hissediyoruz da o adamın bizi terk etmiş olduğunu hissetmiyoruz. Ona göre pozisyonumuz itibariyle o adama göre o adam muhtemelen bizden daha varlıklı falan filan ama yani biz onun karşısında onun pozisyonuna imrenen yani onun almış başını gitmiş bizi terk etmiş bizi umursamıyor olduğu duygusu yok bizde ya. Yani. Ama o adamda bu duygu var. Bu neden kaynaklanıyor? Bunu anlamamız gerekiyor yani. Derdim bu. Böyle klasik kavramlar bunu açıklamıyor diyorum. Derdim bu yani. Adam öyle hissediyor ise bunu öyle hissetmeye hakkı var yok filan falan gibi geyiklerle geçiştiremeyiz. Öyle hissediyor ise bu hissiyatın yarattığı bir travma var. İddia ediyorum ki bütün dünyada çok girift bir yığın ilişkinin sonrasında oluşmuş. Yani işte küreselleşme, şu bu, endüstrisizleşme vesaire vesaire sonrasında ortaya çıkmış böyle kalın çizgili şey olarak görünen tablo terk etmiş ve terk edilmiş olanlar arasında bir gerilim var. Geçen programda söylediğim terimle söyleyecek olursam sonuçta Detroit çökmüş, otomobil fabrikaları kapanmış Japonlarla rekabet edilemediği için. Ne olmuş? O otomobil fabrikalarının beyaz yakalıları kendilerine bir hayat kurabilmişler, mavi yakalıları kuramamışlar. Şimdi bu böyle çok kolay anlaşılabilir bir şeydi. 1990'larda, 80'lerde bunu anlayabiliyor idik yani. Evet orada bir darbe geldiği zaman bu darbe birilerinin hayatını zorlaştırdı. Diğerleri darbeden kendisini kurtarabildi. Şimdi tablo öyle değil. Şimdi kimse kurtaramıyor kendisini ama birileri ya da yani birileri yine kurtarıyor belki kendisini ama o beyaz yakalı mavi yakalı ayrımı artık açıklamıyor bunu. Yani ben bu işte yani terk etme, terk edilme, gözden çıkarma, çıkarılma vesaire kavramları üzerinden yeniden düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum her şeyin. Daha çok şey gelecek başımıza. Dünya çok ciddi bir dönüşümün içinde. Eski kavramlarla bu dünyayı açıklayamayız yani. Tekrar tekrar onu söylemiş olayım.
Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.